Ayrım 18, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 220. Henley bir saat daha devam etti ama ihtiyarın ağzından tek kelime çıkmadı. "Nasıl istersen," dedi Henley ayağa kalkarken, "yine geleceğim, o zaman konuşuruz." Mayo yoluna vardığında orası arı kovanı gibi işliyordu. Kalabalık eskisinden de fazlaydı ama artık eskisi kadar bile göremiyorlardı olup biteni. Evin enkazının dört yanına çuval bezinden panolar konmuştu. Gerçi rüzgar ara sıra bezleri uçuruyordu ama meraklı gözler yine de içeride yapılan işi izleyemiyorlardı. Yolun bir kısmını da içeren boş kare alanın içinde 20 kadar polis ayaklarına ağır çizmeler giymiş, molozu elleriyle birer birer kaldırıp temizlemekteydiler. Her tuğla, her tahta basamaklardan veya parmaklıklardan kopmuş her doğrama, her kiremit dikkatle kaldırılıp inceleniyordu. Tabii bir şey görülemiyordu hiçbirinde. O zaman yola fırlatılıyordu bu parçalar. Yoldaki yığın giderek yükselmekteydi. Dolaplardan çıkanlar incelenmiş, dolaplar sökülmüş, arkasında bir şey var mı diye bakılmıştı. Bütün duvarlara güm güm vurulmuş, arkasında kovuk olup olmadığı araştırılmış, sonra tuğla tuğla tek tek sökülerek tuğlalar yola atılmıştı. Şömineye yakın yerde iki adam daha büyük bir dikkatle çalışmaktaydılar. Cesedin üzerindeki molozlar özenle kaldırılmış, ancak üstünü örten kalın toz tabakası kalmıştı. Vücut embriyo pozundaymış gibi kıvrılmıştı, yan yatıyordu. Ama herhalde o kovuk yıkılmadan önce dik oturuyor olmalıydı. Profesör McCarthy evin duvarından geriye kalan kısma bakarak bu iki kişiyi işe koşmuş, gerekli talimatı o vermişti. İşler istediği gibi yapılınca kovuğa girdi, dikkatli bir ev kadınının toz almasına benzeyen hareketlerle cesedin üzerindeki toz tabakasını üfürmeye koyuldu. Tozun büyük kısmını temizlediği zaman cesede daha dikkatle baktı. Açık duran uyduğa ve kola tıp tıp vurdu, sonra kavuktan çıktı. "Mumya bu," dedi Henley'e.
"Mumya mı?"
"Öyle. Çevresi tuğla duvar, tabanı beton, alt yanı hava almaz durumda. Şöminenin sıcağı da gelince mumyalaşma yara almış. Dehidrasyon olmuş ama korumuş cesedi. Organlar bozulmamış olabilir. Yine de tahta gibi katılaşmıştır herhalde. Bu gece kesmeye kalkmanın zararı olmaz. Sıcak gliserin banyosu gerek. Zaman ister." "Ne kadar?" diye sordu Henley.
"En azından 12 saat, belki daha fazla.
Günlerce sürdüğünü bilirim." Profesör kolundaki saate baktı. 4'e geliyor. 5'te banyoya koymuş olurum. Yarın sabah 9'la morga uğrar, kesebilir miyiz diye bakarım."
"Allah kahretsin," dedi Henley. "Bu işi bitirmek istiyordum."
"Yazık, ben elimden geleni yaparım. Aslında bu organların bize pek fazla bilgi vereceğine de inanmıyorum. Görebildiğim kadarıyla boyun çevresinde iz var."
"Boğma ha?"
"Belki," dedi McCarthy. "Belediyenin işlerine bakan cenazeci kamyonetini panoların dışına park etmişti."
Eyalet patoloğunun nezareti altında adamlarından ikisi katılaşmış cesedi olduğu gibi yan yatar pozda kaldırıp bir sedyeye aldılar. Üzerine büyük bir battaniyeyle örttüler. Bekleyen arabaya taşıdılar. Profesörün peşi sıra Store sokağındaki adli morga doğru uzaklaştılar. Henley teknik servisten parmak izi almak üzere gelen adama doğru ilerledi.
"Burada sana bir şey çıktı mı?" diye sordu.
Adam omuz sıyıktı. "Burası hep tuğla ve enkaz efendim. Temiz yüzey kalmamış ki."
"Ya sen?"
Henley bunu aynı bürodan gelen fotoğrafçıya soruyordu.
"Benim biraz daha işim var. Baca duvarı dibe kadar yıkılana kadar bekleyeceğim. Orada bir şey var mı bakacağım. Yoksa bugünlük tamam demektir."
Müteahhit ekibinin ustabaşısı yaklaştı. Henley onun fazla uzaklaşmaması için talimat vermişti. Binadan parça kopar dökülürse teknik uzmanlık yapsın diye, adam sırıttı. "İrlanda aksanıyla iyi iş başardınız," dedi. "Benim adamlara yapacak pek fazla bir şey kalmadı."
"İsterseniz bunu buradan kaldırmakla işe başlayabilirsiniz. Bizim işimiz bitti bile."
Ustabaşı saatine baktı. Ortalık kararmaya başlamıştı. "Bir saat kalmış," dedi. "Çoğunu kaldırırız. Evin kalanına yarın sabah girişebilir miyiz?"
Patron bu otoparkın bitirilip çitle çevrilmesini istiyor.
Bunu bana yarın sabah 9'da sor. O zaman bildiririm.
Oradan ayrılmadan önce işleri organize eden dedektif şefini yanına çağırdı. Seyyar ışıklar geliyor dedi. Çocuklar evi taban düzeyine kadar indirsin. Sonra yerler üzerinde oynanmış mı kontrol etsinler.
Karakola döndüğünde Henley ilk defa olarak kendisine hücredeki ihtiyar hakkında bilgi verecek bir şeye bakma olanağını buldu. Masasının üzerinde icracıların evden çıkardığı özel eşyalar durmaktaydı. Oradaki kağıtların her birini dikkatle inceledi. Eskimiş, solmuş harfleri okuyabilmek için büyüteç kullandı. Bir doğum sertifikası vardı. İhtiyarın adıyla doğum yerini, Dublin ve yaşını belirtiyordu. 1911'de doğmuştu. Eski mektuplar Henley'e hiçbir şey ifade etmeyen kimselerden gelmişti. Çok eski tarihliydiler çoğu. İçeriklerinin de olayla bir ilgisi yoktu. Ama ilginç olan iki şey vardı. Biri solmuş bir fotoğraftı. Kenarları eskimiş, kartonu buruşmuştu. Ucuz bir çerçeve içindeydi ama üzerinde camı yoktu. İngiliz askeri üniforması giymiş genç bir adam kameraya güvensiz bir şekilde gülümsemekteydi. Henley hücredeki adamın gençlik halini hemen tanıdı. Kolunda genç, tombul bir kadın vardı. Elinde bir buket çiçek taşıyordu. Gelinlik giymemişti ama pastel renkli bir döpiyes giymişti. Omuzları 1940'ların modasına göre vatkalıydı. İkinci ilginç şey de bir pro kutusu oldu. İçinde yine mektuplar vardı. Bunların da davayla veya olayla ilgisi yoktu ama onların yanı başında bir madalyadan kesilmiş üç kurdele, iğneyle bir çubuğa tutturulmuş durmaktaydı. Altında da İngiliz ordusunun maaş karnesi vardı. Henley telefona uzandı, saat 5:20 geçiyordu. Belki şansım tutar diye ummaktaydı, nitekim tuttu. Sandford'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin askeri ateşesi hala masasının başındaydı. Henley sorununu ona anlattı. Binbaşı Dawkins yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Gayri resmi şekilde tabii. Elbette resmi taleplerin gerekli kanalları dolaşması şarttı. İrlanda polisi ile İngiltere arasında her şey kanallardan geçmek zorundaydı zaten. Aslında gayri resmi temaslar yetkililerin kabullenmek isteyeceğinden çok daha yakındı. Binbaşı Dawkins yolunu çok uzatacağı halde yine de evine dönerken karakola uğramayı kabul etti. İki genç dedektiften ayak işlerine bakanı geri döndüğünde karanlık çoktan bastırmıştı. Tapu siciline bakan adamdı bu. Henley'in masasının karşısındaki koltuğa oturup not defterini açtı. Kayıtlara göre Mayo yolu 38 numara diye bilinen ev 1954 yılında Bay Herbert James Larkin tarafından o sıra ölmüş olan eski sahibinin emlakinden satın alınmıştı. 400 sterlin para ödemişti eve. İpotek kaydı yoktu. Demek ki parası vardı adamın. O tarihten beri ev hep Bay Herbert James Larkin'in malı ola gelmiş ve içinde Bay Herbert James Larkin'le Bayan Violet Larkin oturmuşlardı. Kadın öldüğüne ya da oradan ayrıldığına dair bir not yoktu ama evde oturanların değiştiği, yeni oturan kişi bir yazıyla haber vermedikçe tapu kaydına geçmezdi zaten. Bu da yapılmamıştı. Ama dönüşte dedektifin nüfus müdürlüğünde yaptığı kontrollerde de ne o adreste ne de başka bir yerde Bayan Violet Larkin diye birinin öldüğüne rastlanmamıştı. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre Larkin son 2 yıldan beri eyaletten maaş alıyordu. Müracaat edip paranın arttırılmasını falan istememişti. Görünüşe göre çalışma hayatı boyunca da dükkancılık ya da gece bekçiliği yapmıştı. Son bir şey daha var diyordu çavuş. 1954 yılında açılan kayıtlardaki ilk formlarda adamın önceki adresi olarak Londra'nın kuzeyinde bir adres gösterilmişti. Henley masasının üzerinde duran ordu maaş defterini eline aldı. Demek İngiliz ordusundaymış dedi çavuş. Henley bunda bir gariplik yok diye karşılık verdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda 50 bin İrlandalı vardı. Demek ki Larkin de onlardan biriymiş. Belki de karısı İngilizdi.
1954 yılında karısıyla birlikte Londra'dan Dublin'e taşınmış olabilir. Herhalde İngiliz'di de dehanlı. Düğün resmini masasının üzerinden genç adama doğru itti. Onunla evlendiğinde henüz üniformalıymış. Dahili telefon çaldı. Henley'e İngiliz elçiliğinden gelen Ateşe'nin danışma masası önünde beklemekte olduğu haber verildi. Henley çavuşa başını salladı. Adam kalkıp çıktı. İçeri getirin lütfen dedi Henley. Binbaşı Dawkins Henley'e o gün vuran en büyük ikramiyeydi. Çizgili pantolonunun bacaklarını özenle üst üste attı. Pırıl pırıl bir papuç burnunu Henley'e doğru çevirdi ve sessizce dinledi. Sonra düğün resmini inceledi, dikkatle baktı. Daha sonra kalkıp masanın çevresinde dolaştı. Bir elinde büyüteç, bir elinde altın kalemiyle Henley'in omuz başından eğildi. Fotoğrafta Larkin'in göğsünde görünen madalyaya kalemin ucuyla tıp tıp vurdu. ''Kral Ejderleri Birliği'' dedi emin bir sesle. ''Henley nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. Binbaşı Dawkins büyüteci Henley'e uzattı. ''Çift başlı kartal'' dedi. ''O birliğin rozeti bu. Çok farklıdır. Ona benzeyeni yoktur.'' ''Başka bir şey?'' diye sordu Henley. Dawkins yeni evlerin özel kutusunda yatan üç madalyayı gösterdi. ''Birincisi 1939-1945 yıldızı'' dedi. ''Sonuncusu da zafer madalyası. Ama ortadaki Afrika madalyasına benziyor. 8. ordudan olabilir. Mantığa da uyuyor.'' O birlik Kuzey Afrika'da Rommel'le çarpışmış, zırhlı birlikler çarpışmıştı daha doğrusu. Henley 3 madalya kurdelesini çıkardı. Fotoğraftakiler komple tören madalyalarıydı. Masanın üzerindekiler ise bunların daha küçükleriydi. Minyatürleri geçmişti o çubuğa. Tören giysisi olmaksızın normal üniforma üzerine takılmak üzere verilmişti. ''Ha evet'' dedi binbaşı Dawkins onlara bakar bakmaz. ''Aynıları görüyor musunuz? Ve 8. ordu işareti.'' Büyüteçle bakınca Henley de gördü rozetlerin aynı olduğunu. Ordu maaş defterini binbaşı Dawkins'e uzattı. Dawkins'in gözleri parladı, sayfaları eliyle taradı. ''Liverpool'da gönüllü yazılmış, 1940 Ekim'inde'' dedi. ''Herhalde Burton's olmalı.'' ''Henley Burton's mı?'' diye sordu. Burton's bir terzi atölyesiydi. Savaş sırasında Liverpool'da asker toplama merkezi gibiydi. Liverpool doklarında gönüllü olmak isteyen nice İrlandalıyı çavuşları oraya yollardı. 1946 Ocağı'nda terhis edilmiş. Şerefiyle. Garip. Ne? Diye sordu Henley. 1940'da gönüllü oluyor. Kuzey Afrika'da zırhlı birliklerde savaşa katılıyor, 1946'ya kadar kalıyor ve hep er olarak kalıyor. Koluna bir tek şerit bile alamamış, onbaşı bile olmamış. Düğün fotoğrafındaki üniformanın koluna dokundu. Belki de kötü bir askerdi diye öneride bulundu Henley. Olabilir. Savaş sicilinden daha başka ayrıntılar çıkarabilir misiniz? ''Yarın sabah ilk iş olarak onu yaparım. Maaş defterindeki bilgilerin çoğunu not ettikten sonra çıktı gitti.'' Henley kantinden yemek yedi. İkinci dedektifinin dönmesini bekledi. Adam saat 10:30 geçe geldi. Yorgundu ama zafer kazanmış gibiydi. ''Mayo yolunda Rakin'le karısını tanıyanlardan 15'iyle konuştum.'' dedi. ''İçlerinden 3 tanesi koz çıktı.'' Bitişik komşu bayan Moore'un 30 yıl orada oturmuş. Larkinlerin oraya taşınışını bile hatırlıyor. Şimdi emekli olan postacı var. Geçen yıla kadar Mayo yoluna o mektup taşırmış. Bir de yine emekli olan Peder Bain var. Şimdi Inkyor'da emekli papazlar evinde kalıyor. Oradan geliyorum. Bu yüzden geç kaldım. Adam not defterinin başına dönüp raporuna başlarken Henley arkasına yaslanıp oturdu. Bayan Moran'ın hatırladığına göre 38 numaralı evde oturan dul adam 1954'te ölmüş. Kısa bir zaman sonra da evin önüne satılık levhası konulmuş. Levha yalnızca 15 gün kalmış sonra kaldırılmış. 2 hafta sonra da Larkinler eve taşınmışlar. Larkin o sıra 45 yaşlarındaymış. Karısı ise çok daha gençmiş, İngilizmiş, Londralıymış. Buraya Londra'dan taşındıklarını, kocasının orada dükkan satıcısı olarak çalıştığını anlatmış bayan Moore'una.
Derken bir yaz Bayan Larkin ortadan kaybolmuş. Bayan Moran herhalde 1963'te olduydu diyor.
Nasıl bu kadar emin olabiliyor diye sordu Henley.
O yılın Kasım ayında Kennedy öldürülmüş dedi dedektif. Haberi sokağın başındaki televizyonlu bardan duymuşlar. 20 dakika sonra Mayo yolunda oturan herkes kaldırıma çıkmış. Bu olayı tartışıyormuş. Bayan Moran o kadar heyecanlanmış ki Larkin'in bitişikteki evine dalmış ona haber vermek istemiş. Kapıyı vurmamış, salona girivermiş. Larkin bir koltukta uyukluyormuş. Telaşlı yerinden fırlamış, kadını hemen evden çıkarmış. Bayan Larkin o zaman evden gitmişmiş ama ilkbaharda ve yaz başında oradaymış. Cumartesi geceleri Moran'lar çocuklarını ona bırakır çıkarlarmış. Bayan Moran'ın ikinci çocuğu 1963 Ocağı'nda doğmuş. Demek ki Bayan Larkin 1963 yazının sonlarına doğru kayboldu diyor.
Henry ne sebep gösterilmiş, nasıl bir açıklama yapılmış diye sordu.
Dedektif hiç düşünmeden karısı onu terk etmişmiş güya dedi. Kimse kuşkulanmamış. Adam çok çalışıyormuş ama geceleri hiç çıkmak istemiyormuş. Cumartesileri bile. Karısı ondan ötürü cumartesileri çocuk bakabiliyormuş. Bu yüzden aralarında kavgalar oluyormuş. Bir şey daha var. Kadın biraz uçarıymış. Flört etmekten hoşlanırmış. Kocasını terk edip gittiğine kimse şaşmamış. Kadınların çoğu müstahak o adama demişler. Karısına daha iyi davransaydı demişler. Kimse bir şeyden kuşkulanmamış. Bundan sonra Larkin giderek daha çok içine kapanmış. Hemen hemen hiç sokağa çıkmıyormuş. Kendine de evine de bakmaz olmuş. Komşular yardım etmeye çalışmışlar. Küçük topluluklarda olur böyle şeyler. Ama o tüm yardım tekliflerini reddetmiş. Sonunda herkes de onu yalnız başına bırakmış. 2 yıl kadar sonra dükkan satıcılığı işini kaybetmiş, gece bekçisi olmuş. Evinden gece çıkıyor, sabah olduğu zaman dönüyormuş. Kapısını geceleri evde olmadığı için, gündüzleri de uyumak istediği için kilitli tutuyormuş. Öyle diyormuş. Evde hayvan beslemeye de başlamış. Önce sansar almış, arka bahçeye bir kümes yapmış. Ama sansarlar kaçmışlar. Sonra güvercin almış, onlar da ya uçmuşlar ya da başka bir yerde ölmüşler. Sonunda tavuk almış, 10 yıldır tavuk besliyormuş. Papazla Bayan Moran'ın hatırladıklarını onaylamıştı. Bayan Larkin İngilizdi ama Katolik'ti. Üstelik dindar bir Katolik olup kiliseye de devam ederdi. Sık sık da günah çıkarırdı. Derken 1963 Ağustos'unda yok olmuştu. Çoğu kimseler bir erkekle kaçtı demişlerdi. Peder Brain de başka bir sebep duymamıştı bu konuda. Gerçi günah çıkarılırken ettiği yemini bozamazdı ama kadının kaçtığından hiç kuşku duymadığını belirtmekte bir sakınca görmüyordu. Birkaç kere eve uğramıştı ama Larkin kiliseye devam eden biri değildi. Dinsel avunmaları reddetmişti. Kaçan karısından şıllık diye söz etmişti. Uyuyor diye söylendi Henry. Belki de kadın tam kaçacakken adam farkına varmış, ona fazla sert çıkmıştır. Tanrı biliyor ya, sık sık olur böyle şeyler. Postacının bunlara ekleyeceği pek fazla bir şey yoktu. Buranın yerlisiydi o, geceleri oradaki bara giderdi. Bayan Larkin de cumartesi geceleri içkisini içmekten hoşlanan biriydi. Hatta bir yaz o barda servis yaparak çalışmıştı. Ama kocası hemen son vermişti bu işe. Kadının kocasından çok daha genç olduğunu hatırlıyordu postacı. Neşeli, hayat dolu, kırıştırmaya da pek karşı olmayan bir kadındı. Eşkal diye sordu Henry. Kısa boyluymuş, 1.60 falan. Biraz tombulca ya da dolgunmuş. Bukleli, koyu renk saçları varmış. Çok kıkırdarmış, göğsü iriymiş. Postacı diyor ki pompayla Arjantin birasını çekmek için eğildiğinde seyretmeye değermiş. Ama Larkin bunu öğrenince deliye dönmüş, bara gelmiş, karısını yakaladığı gibi eve götürmüş. Bu olaydan kısa süre sonra kadın onu terk etmiş ya da ortadan kaybolmuş.
18. ayrımın sonu. Sayfa 231.